Ayrım 5, gök cisimlerinin dönüşleri üzerine, Nicolaus Copernicus, sayfa 28. Bölüm 5. Yeryüzü için çembersel devinim söz konusu olabilir mi? Ve yeryüzünün konumu üzerine. Yeryüzünün de bir küre biçimine sahip olduğu daha önce kanıtlandı. Şimdi sanırım yeryüzünün biçimine de devinim de eklenebilir mi? Buna ve onun evrendeki konumu nedir? Buna bakmak gerekiyor. Bunlar olmaksızın gökyüzünde görünenlere ilişkin kesin bir hesaplama yapmak olanaksız. Gerçi yeryüzünün dünyanın ortasında devinimsiz durduğu konusunda düşünürler arasında öyle bir uyuşma var ki tersini kabul etmek gülünç olmaktan öte tasarlanamaz bir şey olarak görülüyor. Ama yine de konuyu dikkatle ele alırsak bu sorunun henüz çözülmemiş olduğu ve bu yüzden de bu çalışmanın hiç de küçümsenmemesi gerektiği görülecektir. Nitekim yer değiştirme yoluyla gerçekleştiği görülen her devinim, ya gözlenen nesnenin, ya gözleyen kişinin, ya da her ikisinin birden, elbette farklı açılardan, devinimi yüzünden ortaya çıkar. Çünkü eş hızda aynı yönde devinen nesneler arasında devinim algılanamaz. Kastettiğim bakılan nesneyi de bakan kişi arasında. Oysa yeryüzü gökyüzündeki bu dönmenin gözlendiği ve bizim görüşümüzün söz konusu olduğu alandır. O halde yeryüzüne ilişkin herhangi bir devinim tasarlanacak olsa bu devinim onun dışındaki evrende aynen görünecektir ama en başta günlük dönüşte gözlendiği gibi sanki öne gidiyormuş gibi ters yönde. Yeryüzü ile onun çevresinde bulunanlar dışında tüm dünyanın döndüğü görülüyor. Ne ki bu devinimde gökyüzünün hiçbir etkisinin olmadığı, tersine tıpkı güneşte, ayda, yıldızlarda görülen doğuş-batış gibi, yeryüzünün gün batımından gün doğumu yönünde döndüğü kabul edilecek olsa. Eğer bu ciddi olarak ele alınırsa bunun böyle olduğu anlaşılacaktır. Değil mi ki her şeyi saran ve kaplayan şey, yani evrenin ortak yeri gökyüzüdür. Acaba ne için saran yerine sarılana, yer veren yerine, yer veridene devinim atfedildiği hemen anlaşılamaz. Cicero'ya göre Heraklides, Epantos, Pitagoraslar ve Hiketas bu görüşte oldukları için yeryüzünü dünyanın ortasında döndüren kişiler oldular. Nitekim onlar yıldızların yeryüzünün çekilmesinden ötürü battığı, yeryüzünün geri gelmesinden ötürü doğduğunu düşünüyorlardı. Bu kabul edilince ardından hemen herkesçe yeryüzünün dünyanın ortasında olduğu fikrine inanılmış olsa da, üzerinde hiç de az kuşku söz konusu olmayan yeryüzünün konumu sorunu gelir. Biri, yeryüzünün dünyanın ortası ya da merkezi olduğunu yadsıyacak olsa ama çakılı yıldızlar küresine göre karşılaştırılamaz, buna karşın güneş ve öteki yıldızlar açısından belli ve görülebilir bir uzaklıkta olduğunu dile getirmeyecek olsa ve yine merkezin yeryüzü olmadığı başka bir merkeze göre onların düzenlediğini, düzensizliğin onların devinimine bağlı olduğunu düşünecek olsa, düzensiz görünen devinimin nedenini pek de kolay gösteremeyecektir. Nitekim gezegenler yaklaşıyorlar ya da uzaklaşıyorlar, bu görünüyor. Dolayısıyla şu zorunlu. Yeryüzünün merkezi bu çemberlerin merkezi değildir. Yeryüzünün mü onlara göre, onlar yönünde ya da tersi yönünde devindiği yoksa, onların mı bu devinimi yeryüzüne göre aynı yönde ya da tersine gerçekleştirdiği belirlenince, yeryüzünün o bilinen günlük dönüş dışında başka bir devinimin düşünülmesine o kadar şaşılmayacaktır artık. Yeryüzünün döndüğünü, hatta birden çok devinim gerçekleştirdiğini ve yeryüzünün bir yıldız olduğunu olağanüstü matematikçi Philolaus ileri sürdüğü söylenir. Platon'un yaşamını yazanların izlettiğine göre de Platon onu görmek için İtalya'ya gitmeye üşenmemiş. Oysa pek çok kişi bütünün deviniminde orta nokta devinimsiz kaldığı için o noktanın en yakınında olanlar en yavaş döndüğü için yeryüzünün dünya merkezinde olduğunun ve koca gökyüzünde bir nokta olarak merkezi oluşturduğunun ve bu yüzden devinimsiz olduğunun geometrik hesaplamayla gösterebileceğine inandı. Bölüm 6. yeryüzünün büyüklüğüne göre gökyüzünün ölçülemez büyüklüğü. Bunca büyük yeryüzünün gökyüzünün büyüklüğüne göre hiçbir önemi olmadığı şuradan çıkarılabilir. Sınırlı çemberler, Yunanlıların ufku horizon, sınırlayan diye çevirirler, tüm gökyüzü küresini ikiye bölüyor. Yeryüzünün büyüklüğü ya da dünyanın merkezinden olan uzaklık gökyüzüne göre karşılaştırılabilir bir nicelikte olsaydı bu söz konusu olmazdı. Nitekim bir küreyi ikiye bölen bir çember kürenin ortasından geçer ve bu çember kürenin çevresindeki en büyük çemberdir. Ufuk çemberi ABCD alınsın. Bizim bakış alanımız olan yeryüzü E olsun ve bu nokta görülenlerin görünmeyenlerden orada ayrıldığı ufkun merkezi olsun. E noktasına yerleştirilen bir diopter, horoskop, zayice ya da mercek aracılığıyla C noktasında doğan yengecin başlangıcı ve aynı anda A noktasında doğan oğlanın başlangıcı görünsün. İmdi AEC diopter aracılığıyla bir çizgi üzerinde oldukları için şundan ötürü bu burçlar kuşağının çapıdır. Bunların yarı çemberi bu altı burcun görüntüsüdür ve onun orta noktası olan E sınırlı çember merkeziyle aynıdır. Öte yandan oğlağın doğuşunun başlangıcı B noktasına gelecek şekilde kaydırıldığında yengecin batışı D noktasında olacaktır ve BED düz bir çizgi oluşturacak, aynı şekilde de burçlar kuşağının çapı olacaktır. Ne ki AEC'nin de aynı çemberin çapı olduğunu göstermiştik. Dolayısıyla onun orta noktasının ortak kesişme noktasında bulunduğu açık. Demek ki sınırlı çember, kürenin en büyük çemberi olan burçlar kuşağını her zaman ikiye böler. Ne ki bir kürede bir çember en büyük çemberden birini ortada bölüyorsa, o bölen çemberin kendisi de en büyük çemberlerden biri olur. O halde sınırlı çember en büyük çemberlerden biridir ve onun orta noktası burçlar kuşağının orta noktasıyla aynı noktadır. Her ne kadar yeryüzünün yüzeyinden çekilen çizgi ile orta noktadan çekilen çizgilerin başka başka çizgiler olması zorunlu ise de bu böyle görünüyor. Ne ki ölçülemez büyüklük yüzünden sınırın çok fazla uzaklaştığına göre tek çizgi olarak görünen paraleller yeryüzüne göre paralel olur. Çünkü optikte gösterdiğimiz şekilde onların kendi açılarından kapsadıkları uzam parçası uzunlukları bakımından duyu algısı için karşılaştırılamayacak ölçüde küçük olur. Her görünür nesnenin ona ulaşıldığı zaman nesnenin artık görünmediği belli bir uzunluk aralığı olmasından ötürü bu böyle. Bu temellendirme ile şu gerçekten yeterince görülüyor. Gökyüzü yeryüzüne göre ölçülemez büyüklüktedir ve sınırsız büyüklük görüntüsünü taşır. Öte yandan duyu algısı bakımından yeryüzü gökyüzüne göre bir cisimdeki tek nokta, sonsuz büyüklükte bir nesnedeki sınırlı bir nesne gibidir. Burada açıkça kanıtlanan şundan başka bir şey değil. Yeryüzünün dünyanın ortasında olmasını düşünmek zorunluluğu yok. Hatta bunca büyük evren, kendisinin son derece küçük bir parçasının, yani yeryüzünün çevresinde 24 saat içinde dönüyorsa, buna çok daha şaşacağız. Merkezin devinimsiz olduğunun ve merkeze yakın olan parçanın daha yavaş devindiğinin ileri sürülmesi, yeryüzünün evrenin ortasında devinimsiz durduğunun kanıtı oluyor değil. Yine gökyüzünün döndüğü ileri sürüldüğünde bu, kutup noktalarının dura durduğunun ve kutup noktalarına yakın olan parçaların en az devindiğinin söylenmesinden başka bir şey değildir. Bu şekilde küçük ayının kartaldan ya da köpek yıldızından çok daha yavaş döndüğü fark ediliyor. Çünkü o kutuba en yakın olduğu için daha küçük bir çember çiziyor. Bütün bunlar devinim hızı kendi eksenine doğru azalan ve böylece bütün parçalarının kendi aralarında aynı hızla devinmesine izin vermeyen tek bir küreye aitler. Yine de bütünün dönüşü bunların uzam eşitliği açısından değil, zaman eşitliği açısından aynı yere götürür. Demek ki yeryüzünün aynı biçim ve devinim küresinin bir parçası olduğu yollu kabulün kanıtı buna dayanıyor. Yani merkeze yakın olmanın daha az devinmesine. Dolayısıyla bir merkez noktası değil, bir cisim olarak var olduğu için yeryüzünün kendisine de gök cisimlerinkine benzer çemberlerde aynı zaman içinde ama daha küçük çemberlerle devinecektir. Bunun nedenli yanlış olduğu ışıktan daha açık. Çünkü o zaman bir yerde her zaman öğle, bir yerde her zaman akşam olması gerekirdi. Öyle ki bütünün ve parçanın devinimi bir de ayrılmaz olacağı için günlük doğuş ve batışlar da meydana gelemezdi. Oysa nesnelerin farklılığının onları birbirinden ayırdığı şeylerde çok farklı bir oran var. Yani daha kısa yörüngesi olan nesneler daha büyük çember çizenlerden daha hızlı dönüyorlar. Böylece en uzaktaki gezegen Satürn 30 yılda yörüngesini tamamlıyor. Yeryüzünün kuşkusuz en yakınında olan Ay ise bir aylık dönüşte aynı yere varıyor. Dolayısıyla yeryüzünün kendisini de bir gece gündüz zaman dilimi içinde bir çember çizdiği düşünülecektir. Dolayısıyla günlük dönüşün kendisi hakkında bir kuşku söz konusu. Ne ki yukarıda söylenenlere göre pek kesin olmayan onun yeri de soru konusu. Nitekim yukarıdaki kanıt gökyüzünün yeryüzüne göre sınırsız büyüklüğünden başka bir şey göstermiyor. Bu ölçülemezlik ne nicelikte, bu hiç de belli değil. Nasıl atom adı verilen bilinmeyen en küçük cisimler duyulur olmadıkları için ikiye katlandıklarında ya da daha çoğaltıldıklarında hemen görülebilir bir cisim oluşturmuyorlarsa ve görülebilir bir büyüklük için yetecek kadar çoğaltılmaları olanaklı ise, bu yeryüzünün yeri konusunda da böyle. Her ne kadar o dünyanın ortasında bulunmuyorsa da, çakılı yıldızlar küresine göre karşılaştırılabilir bir uzaklık belirlemesi olanaklı değil. Bölüm 7. Eskiler niçin yer kürenin evrenin ortasında bir merkez gibi durduğunu düşünüyorlardı? Bunun için eski düşünenler belli başlı temellendirmelerle yeryüzünün evrenin ortasında bulunduğunu kesince belirlemeye çalıştılar. Onlar ağırlık ile hafiflik olgusunu en güçlü dayanak olarak gördüler. Toprak en ağır öğedir ve ağırlığı olan şey ona doğru, en içteki ortaya doğru devinir. Nitekim ağır nesnelerin her yandan kendi doğalarına göre her yüzeyde dik açıyla ona yöneldiği yeryüzü küre biçimde olduğundan ötürü, yüzeyde alıkonmasalardı onun merkezine ulaşırlardı. Çünkü bir küreye temas ettiği noktada dik açıyla çizilen sınırlı bir küreye ait düz bir çizgi o kürenin merkezine gider. Ne ki orta noktaya giden o nesneler orta noktada dura duracaklardır. Çıkan sonuç bu. Dolayısıyla kendisine düşen her şeyi toplayan orta noktada tüm toprak haliyle duracak, kendi ağırlığı gereği devinimsiz kalacaktır. Yine bir devinim kavramı ve onun doğası aracılığıyla da tanıtlama çabasına girdiler. Aristoteles şöyle diyor. Tek ve yalın cismin devinimi yalın olur. Yalın devinimlerin ise biri çizgisel devinimdir, öteki ise dairesel. Çizgisel devinimlerin de biri yukarı, öteki aşağı doğrudur. Bu yüzden her yalın devinim ya ortaya doğru, yani aşağı, ya ortadan yukarı doğru ya da ortanın çevresinde, yani dairesel olur. Biri ağır olarak değerlendirilen toprak ile suya uygun düşer. Onlar sanki ortayı arzuluyormuş gibi aşağı giderler. Hafiflik ile donanmış olan hava ile ateş ise ortadan yukarıya doğru devinirler. Öyle görünüyor ki bu dört öğeye çizgisel devinim, göksel cisimlere ise ortanın çevresinde dairesel devinim uygun görülüyor. Aristoteles'e göre bunlar böyle. İskenderiyeli Ptolemaios ise şöyle diyor. Yeryüzü dönseydi en azından günlük dönüşte yukarıda söylenenlerin tersi olması gerekirdi. Nitekim 24 saatte yeryüzünün tüm çevresini geçecek devinimin son derece aşırı ve karşı durulmaz hızda olması gerekirdi. Ne ki ansızın bir hortumla savrulan nesnelerin tamamen parçalanarak toplandığı görülüyor. Daha çok kimi bağlı parçalar sağlamca birlikte tutulmazlarsa bir andaki parçaların darmadağın savrulduğu görülür. Şunu da ekliyor. Darmadağın olan yeryüzü gökyüzünün kendisini de çoktan parçalardı. bu son derece gülünç ve canlılar ile ona kenetlenmemiş başka kütleler onun üzerinde kalamazlardı. Diklemesine düşen nesneler de kendilerine ait, yani ağırlıklarına uygun yere düşmezlerdi. Çünkü bu arada böylesine büyük hızla onların yeri altlarından kayardı. Yine bulutları ve havada yüzen öteki şeyleri de hep doğuya doğru giderken gözlerdik. 5. ayrımın sonu, sayfa 34.